Ayrım 3. Yasaklı Pansiyon. Serpil Ural. Sayfa 26. Kilitli Odalar. Çekmecelerde saklanan bir dolu kavanoz kapağı ve boş plastik kaplar dikkatimizi evin başka köşelerine yoğunlaştırdı. Mutfakta bunları saklayan ev sahibimizin onu bunu biriktirdiği başka yerler de vardı. Bunlardan ilk göze çarpan koridordaki büyük boy buzdolabıydı. Eve yeni birisi kalmaya gelince Gabriel hemen bilgi vermeye başlarmış. Mutfakta neler yapılamaz, evdeki buzdolaplarından hangilerini açmak yasaktır, hangi tencere tava kullanılabilir gibi. Bana bazı şeyleri daha o söylemeden Nina ve Melvin söylemişlerdi. Bu hem beni erkenden uyarmak hem de Gabriel'e onun anlattıklarını ne kadar iyi öğrendiklerini göstermek içindi. Evi tanıtıp yasakları sıralarken Gabriel'in sık sık tekrarladığı bir sözde "Biz burada bir aileyiz" idi. Sonraki günlerde de ara ara "Siz ve ben burada bir aileyiz" deyip durdu. Bu aile saplantısı yüzünden olmalı, mutfakta ailenin buzdolabı dediği küçük bir buzdolabı vardı. İşte biz yalnız bu dolabı kullanabiliyorduk. Aldığımız bazı hazır yiyecekleri, yoğurt, reçel ve bunun gibi şeyleri buraya koyuyorduk. Dolapta Gabriel'e ait yiyecekler de oluyordu ama Gabriel, bu dolaptaki her şey herkesindir düşüncesini yerleştirmek istiyordu. Hepimiz bir aile olduğumuza göre yiyecekler de ortak tüketilebilirdi. Bu yaklaşım yüzünden sabah yerim ümidiyle dolaba koyduğumuz yiyeceği gece bir başkası yiyebilirdi. Ama bunu hepimiz kabullenmiştik. Sanırım karşı çıkarsak Gabriel'i sinirlendirip aile içi uyumu bozarız korkusu ağır basmıştı. Aile buzdolabı kavramını öylece kabullenerek idare edip gidiyorduk. Koridordaki buzdolabına gelince aile buzdolabının en az 3 katı büyüklüğünde ve çift kapılıydı. Gabriel'in özel buzdolabıydı ve bizim onu kullanmamız yasaktı. Kullanmak yasaksa açıp bakmak da yasak değil ya demişti yine bir gün. Mutfakta oturmuş kahve içiyorduk. Gabriel gene kiliseye gitmişti. Nina'nın düşüncesini çok mantıklı bulduk ve buzdolabını açtık. Raflar tıka basa yiyeceklerle doluydu. Peynirler, ekmekler, yağ, süt tozu, dondurulmuş sebzeler, reçeller ve akla gelen her tür gıda buraya tıkıştırılmış gibiydi. Evde bu kadar yiyecek varken Gabriel'in her öğün birkaç lokma yemek yemesi çok garip diye şaşırdık. Anlaşılan bunları kullanmamak üzere buraya istiflemişti. Peynirlerden birini alıp üzerine bakınca gözlerimize inanamadık. Son kullanma tarihinden bugüne yıllar geçmişti. Şaşkınlığımız giderek arttı. Tarihlerine bakılacak olursa öteki yiyecekler de çoktan tüketilmiş olmalıydı. Bu sıra dışı depoda 10-15 yıl önceye ait etler bile duruyordu. Gabriel'in boş kaplar için bir gün bunların hepsi gerekecek deyişini anımsadık. Büyük buzdolabındaki yiyecekler de o gün için saklanıyor olmalıydı. Nasıl bir gündü? Gabriel'in hazırlanıp beklediği. Bunu düşünüp tartışmaya başladık. Aklımıza gelen düşünceleri birbiri ardına sıralarken de boş durmadık. Evi dolaşıp bize yasak olan yerleri görmeye çalıştık. Ama ne yazık ki bu konuda çok başarılı olamadık. İki odanın kapısı kilitliydi. İyice bakındıksa da bunları açacak anahtarları bulamadık. Yalnız benim odadaki ve ilk geldiğim gün Gabriel'in benimkilerim dediği yerin kapısı kilitlenmemişti. Ve biz de burayı açtık. Burası bir oda mıydı yoksa çok büyük bir dolap mı tartışılır? Bir depo olduğu ise tartışılmazdı. Yerden tavana raflar sıralanmış, raflara çeşit çeşit kuru yiyecekler doldurulmuştu. Paket paket baklagiller, bisküviler, şekerler, un, karbonat, baharat ve bunun gibi şeylerle dolu burası tam bir market görünümündeydi. Anlaşılan buradakiler de bir gün gerekecekti. O beklenen gün geldiğinde. Gabriel'in hazırlanarak beklediği o günün biz evlerimize döndükten sonra gelmesi dileğiyle bize yasaklanan köşelerden mutfağa döndük. Kahvelerimizi içerken bir gün ev sahibimiz bu bayat ötesi gıdaları bize yedirmesin diye dualar ettik. Sayılı günlerimiz geçip bu garip evden ayrılıncaya kadar her şey normalmiş gibi davranmaya karar verdik. İlk hafta sonu. Münih'teki ilk hafta sonu hava açısından iyi bir sürprizle başladı. Yağmur durdu, güneş açtı. O koyu gri gökyüzünde şimdi mavi rengin tonlarını görebiliyorduk. Üstelik ısındık da sayılır. Isı ilk kez 15 dereceye çıktı. Biz yabancılar paltoyu, yün kabanı çıkardık ve sokağa çıkarken tayyör giyebildik. Gerçi giydiklerimiz kalın yün tayyörlerdi ve içinde gene yün kazaklarımız vardı ama olsun. Gerçekten büyük bir değişiklikti bu ve yağışsız havada paltosuz, şemsiyesiz sokağa çıkarken çok sevinçliydik. Siz yabancılar böyle, ya Almanlar nasıldı diye soracak olursanız, onlar kendilerini yazın ortasında sanıyordu. İnanılır gibi değil ama o gün çoğu kısa kollu giysilerle, çorap bile giymeden sokağa çıkmışlardı. Takvime bakılacak olursa haklıydılar, yaptıkları doğruydu çünkü Temmuz ayındaydık. Oysa ısının derecesine bakılınca da bizim yaptığımız en azından bize göre doğruydu. Türkçesi, biz sıcak ülkelerden gelenler 15 derece ısıda hala üşüyor, yazlık giysiler giymeyi aklımızın ucundan bile geçirsek tir tir titriyorduk. Evet, Nina ve ben yün tayyörlerimizle kendimizi sokağa atmak için sabırsızlanıyorduk. Zaman kaybetmeden Münih'i gezip tanıyalım, kahvaltıyı da dışarıda ederiz dedik. Hem bu yasaklarla dolu evde doğru dürüst kahvaltı bile edemiyorduk ki. Yalnız su kaynatmaya iznimiz olduğu için bir tek Nescafe yapabiliyorduk. Zavallı Melvin her sabah onca merdiveni hiç yüksünmeden inip çıkıyor, köşedeki pastaneden taze reçeli çörek alıp geliyordu. Her sabahki kahvaltımız bu çörekler ve Nescafe'ydi. Hiç değilse hafta sonu daha değişik bir kahvaltı yapmayı düşünebilirdik. Anton bir gün önceden hafta sonu öğleye kadar uyuyacağını duyurmuştu. Gabriel ise henüz odasından çıkmamıştı. Melvin, Nina ve ben bir yaz günü İspanya'ya gezecek turistler kadar havadan yana kaygısız ve ilk kez şemsiyesiz kendimizi sabah sabah evden dışarı attık. Münih'i tanımak için gezip dolaşmaya başladık. Münih hiçbir zaman Paris, Roma ya da Londra gibi bir imparatorluk başkenti olmamış ama pek çok soylunun yaşamış olduğu, 19. yüzyıl başlarında ise kralların oturduğu, yaklaşık 1000 yıllık bir yerleşim merkezi. Bunun içinde görkemli yapılarla bir zamanların krallarına, prenslerine ait malikanelerle dolu. Hemen her tarzda Rönesans, Barok, Rokoko ve klasik mimari örnekleri gördük o gün. Hepsi de özenle korunmuş ve bizim gibi merakları etkileyen eserler. Masal kitaplarında, çizgi filmlerde gördüğüm şatoları da gene Münih'te yaşadığım 3 ay içinde gördüm ve meğer gerçekmişler dedim. Pek çok yerde olduğu gibi burada da eski kent merkezi turistlerin rahatça gezip dolaşabilmesi için araç trafiğine kapalıydı. Gene burada yerli, yabancı herkesin mutlaka seyretmeye geldiği bir saat var. Bu ilgi çekici saat eski belediye binasının bir parçası. Her gün, gündüz ve gece saat 11'de müzik çalmaya başlıyor. O zaman saatin içinden eski günlerin giysileriyle bezenmiş figürler dans ediyor ve sonra gene duruyorlar. Onlar durduktan sonra da bir süre çan sesleri duyuluyor. Ortasında Meryem Ana'nın heykelini taşıyan bir sütun bulunduğu için adı Meryem Meydanı olan meydan, 10 dakika kadar süren bu gösteriyi iyice izleyebilmek umuduyla çok önceden başlarını binanın üst katlarındaki saati görmek için yukarı kaldırmış, bekleyen insanlarla dolup taşıyor. Saat çalmaya başlar başlamaz her dilde hayranlık belirten sesler duyuluyor. Evet, Münih turistlerle dolu ve bu müzik çalıp figürleri dans eden saat Münih'e gelen her turistin görmeden gitmek istemediği bir ilgi noktası. Biz de hafta sonu gezimize buradan başladık. Sonra saatler boyu yürüyerek görmeye değer pek çok binayı, kiliseyi, parkı ve bahçeleri gezdik durduk. Akşam eve dönerken gerçekten çok yorgun ama onca güzellikten yansıyan mutlulukla doluyduk. Güzel şeylerin, estetik değerleri yakalamış tüm sanat eserlerinin insanları mutlu edebildiğine bir kez daha inandım. Bu kadar güzel bir günün sonunda Gabriel'in "Bunu yapmayın, şunu yapmayanlarını çekemem" dedi Nina eve yaklaşırken. Melvin de yakındaki bir restorana gidip akşam yemeğini, orada yemeği ancak yatma zamanı eve dönmeyi önerdi. Tabii gene metro istasyonundaki tuvaletlere de uğrayarak. Fena fikir değildi ama ben açık havada saatlerce gezinmekten, dinlenmek istedikçe bile kafelerin kaldırımlara çıkartılmış masalarında çay kahve içerek mola vermiş, gene böyle bir yerde öğle yemeğimizi yemiştik. İyice yorulmuştum. Artık tek istediğim eve girmek, bir duş yapıp odamda dinlenmekti. Zaten Gabriel'e fazla muhatap olmayı hiç düşünmüyordum. Sonunda Melvin ve Nina bir restorana gitmeyi tercih etti. Ben de eve dönmeyi tercih ettim. Ertesi sabah görüşmek üzere birbirimizden ayrıldık. Gabriel'le baş başa. Dairenin kapısından girerken Gabriel'in bana hoş geldin diyen sesi kulaklarımı tırmaladı. O anda yanlış karar verdiğimi, doğrusunun Melvin ve Nina ile sokaklarda kalmak olduğunu düşündüm. Ne var ki olan olmuştu ve artık Gabriel'in esiriydim. Makineli tüfek hızıyla konuşmaya başlamıştı bile. Bir yolunu bulup odama kapanmaktan başka kurtuluş yoktu. Evdeki hesap gene çarşıya uymadı. Gabriel bu akşam bir melek gibiydi. Durmadan konuşan bir melek. Hiç değilse o kızıp bağıran, bakışları korkutan ev sahibimiz gitmiş, yerine havadan sudan söz eden, yumuşak bakışlı birisi gelmişti. Bana günümüzün nasıl geçtiğini bile sordu. Sordu sormasına da tam ben anlatacakken kendisi, "Münih'te yabancılar nereleri gezer?" konulu uzun bir konuşma yapmaya koyuldu. Benim bir an önce odama kaçıp kurtulma planım da böylece gerçekleşemeden kaldı. Gabriel konuşurken mutfaktaki kanepeye çöktüm. Hiç değilse bütün gün gezmekten yorulan bacaklarımı dinlendiriyorum diye düşünmekteydim. Mutfağın içinde neredeyse koşarak dönüp duran kendisine yemek hazırlıyordu ev sahibimiz, kulaklarımın yanı sıra gözlerim de yormaktaydı. Gözlerimi kapatmayı denedim. Bir, gözlüklerimin arkasından belli olmayabilirdi. İki, Gabriel kendi koşuşmasına ve konuşmasına öyle dalmıştı ki benim yüzüme bile bakacağı yoktu. Aklıma geleni yaptım ve gözlerimi kapamamla Gabriel'in sesi kulağıma ninni gibi gelmeye başladı. İçim geçti. Kısa bir uykuya daldım. Daha da uyurdum belki ama Nini'nin tonu değişip neşeli, hızlı tempolu bir dinletiden ağır, karamsar bir havaya geçince kulaklarım beni uyardı sanıyorum. Gözlerim olan biteni anlamak istercesine açıldı. Gabriel oturmuş, kendisine hazırladığı çorba ve salatayı yemek üzereydi. Turistik bilgiler içeren konuşması bitmiş, daha ağır tempolu bir anlatıma geçmişti. İlk kavramaya başladığım sözcüklerden anladım ki bu bir yaşam öyküsüydü. Gabriel'in öz yaşam öyküsü. Gözlerimi ve kulaklarımı iyice açıp dikkatimi yoğunlaştırdım. Herkes bir yerlere kaçıyordu becerebilirse. Ama nereye? Nereye? Biz nereye nasıl gidebilirdik ki? Annem kolay yürüyemezdi. Ben daha çocuk sayılırdım. Biri, "Onlar kaçmadı, götürüldü" demişti. Götürülmek mi? Kim götürür? Neden? Nereye? O zaman kimse bilmiyordu. Kimse konuşamıyor, herkes çok korkuyordu. Korkuyorduk, hepimiz korkuyorduk. Kötüler korkarken bile boş durmuyordu. Gözleri üzerimizde dolaşıyorlardı. Konu, komşu, arkadaş, hepsi kötüydü. Korku insanların içindeki kötülüğü besliyordu. Başkasına kötülük yaparsa kendini kurtaracak mı sanıyordu? Gabriel bu garip monoloğa ara verip çorbasından bir iki kaşık içti. Gözleri dalgın bakıyor, yalnız önündeki tabağı görüyordu. Beni ya da başka bir şeyi görmediğinden emindim. Çok geçmeden gene kendi kendine konuşmaya başladı. Çorba. Sıcak bir çorba. Soğuk da olsa olurdu ama bitti. Yok. Haftalar, haftalar geçti. Bir çorba bile yok. Çok acıkıyordum ama söyleyemezdim. Sonra o elma, o tek elma. Birden sustu. Sol elini çevirip dikkatle avucun içine bakmaya, sağ eliyle orta parmağını hafifçe oymaya başladı. Ben şaşkınlıkla şimdi ne yapacak, ne diyecek diye beklerken, telefonun ziliyle ikimiz de yerimizden sıçradık. Gabriel korkuyla etrafa bakındı ve sanırım telefonun ikinci çalışında az önce daldığı düşüncelerden sıyrılıp bugüne dönebildi. Her zamanki çığırtkan sesiyle "Telefon çalıyor, telefon çalıyor" diyerek kalktı. Telefonu açmak için neredeyse koşarak koridora çıktı. Her şeyi bir anda alt üst ettiği için telefona fena halde kızmıştım. Koridordan Gabriel'in hızlı hızlı konuştuğunu duyuyor, Almanca'nın bir sözcüğünü bile anlayamıyordum. Ne var ki sesi her günkü tiz sesli ve birkaç dakika önceki kederli, korkak halinden eser kalmamıştı. Telefon bu akşam durup dururken açılan kapıdan girip, Gabriel'in kişiliğini anlamama yarayacak ipuçları bulmamı engellemişti. Zaten bu eve geldiğimden beri telefon hep bir sorundu. Evet, telefon da evdeki sorunlardan biriydi. Daha ilk geldiğim gün Gabriel, Türkiye ile konuşmak istersen bunu akşamları yapmamı, çünkü telefonun o saatlerde daha az para yazdığını söyledi. Konuşmalarımızı kısa tutmamızı, olabildiğince az ve akşamları yapmamızı emreden ev sahibimiz, uluslararası ya da şehirler arası telefon görüşmemiz biter bitmez santrale, konuşmanın kaç dakika sürdüğünü ve ücretinin ne kadar olduğunu sormamızı, sonra da o parayı telefonun yanında duran plastik bardağa koymamızı istemişti. Bunları kabul ettik. Zaten başka seçeneğimiz yoktu. Etmesine de, ne zaman bir yere telefon edecek olsak, Gabriel de hemen koridora çıkıyor, biz telefonla konuşurken bir nöbetçi asker tavrıyla koridorda ileri geri yürüyüp duruyordu. Gözü ve kulağı üzerimizde olarak. Böyle bir göz altında konuştuğumuz dili anlamasa da huzursuz oluyor, ne dediğimizi, ne diyeceğimizi şaşırıp saçma sapan konuşmalar yapıyorduk. Şimdi de ben koridora çıkıp Gabriel telefondayken çevresine dört dönsem mi diye düşünürken bir sözcüğünü bile anlamadığım konuşması bitti. Ve Gabriel pür neşe mutfağa döndü. Sanki birkaç dakika önce karşındaki masada oturup kendi kendine konuşan başka biriydi. Kısacık bir zaman içinde aynı insanın böylesine değişik iki ayrı ruh halini yaşamasını daha önce hiç görmemiştim. Şaşkınlıkla acaba şimdi ne yapacak diye düşünürken Gabriel neşeli bir tavırla yerine oturdu. Hem çorbasını içip hem de ertesi sabah kilisede yapılacak ayini uzun uzun anlatmaya başladı. Meğer telefon eden kilisede tanıştığı bir kadınmış. Canım sıkıldı. Çünkü kilise konusu beni hiç ilgilendirmiyordu. Oysa telefon zilinin çalmasından önce anlatmaya başladıklarını hala merak ediyordum. Bir süre daha bekledim ve Gabriel'in geçmişi bir yana bıraktığını, o konulara hiç değilse bugün tekrar dönmeyeceğine emin olunca, sabahtan beri turistlik yapmaktan çok yorulduğumu, bir duş yapıp yatmak istediğimi söyledim. Banyonun kuralları. Duş yapmak da bu evdeki tehlikeli konulardan biriydi. Su ve elektrik harcamakla ilgiliydi ve bu harcamalarda giderek para harcamak demek oluyordu ki bu, Gabriel'in çok duyarlı olduğu bir konuydu. Kilise arkadaşının telefonu kendisini çok neşelendirdiği için olacak, o akşam Gabriel duş yapacağım dediğim halde korktuğum gibi bağırıp çağırmaya başlamadı. Oysa daha geçen gün sabah kahvaltısında karşımıza dikilip çok sık yıkandığımızdan yakınmış, her sabah duş yapmak da neyse. Savaş zamanı biz hiç yıkanamadık. Bir şey de olmadı. Gelecek savaşa hazırlanmamız gerek. Hiç değilse haftada bir yıkanın diye söylenmişti. Banyo ile ilgili bir kural, daha önce de sözünü ettiğim, elimize geçen her kağıt parçasını banyo kapısının yanında duran büyük karton kutuya atmaktı. Gabriel burada biriken kağıtları termosifonu yakmakta kullanıyor. Böylece banyo suyunu atık kağıtlarla ısıtıyordu. Bu karşı çıkılacak bir davranış değildi belki ama bunu ya haftada bir ya da 10 günde bir yapıyordu. Karşı çıktığımız hepimizin yalnızca termosifonu yakarak suyu ısıttığı gün yıkanmamızı istemesiydi. Banyoda bir de elektrikli ısıtıcı vardı. İsteyen istediği zaman onunla suyu ısıtıp bir duş yapabilirdi. Yapabilirdi de ah şu elektrik faturası yok mu? Elektrik faturasının geldiği bir gün Gabriel o inanılmaz öneride bulundu. Akşam çok geçmeden eve dönmüş, gelirken de yolda bir şeyler yemiştik. Kahve içmek üzere mutfakta hazırlık yapıyorduk ki, hepimizin bir arada olmasından yararlanan ev sahibimiz, önemli bir konuşma yapacağını belirterek yanımıza geldi. Kahvelerimizi alıp masanın çevresine sıralandık. Ve Gabriel çok ciddi bir tavırla karar verdim. Bundan böyle herkes aynı anda banyoya girip yıkanacak deyiverdi. Kahvesini yudumlamış olanlar boğulacak, yudumlamamış olanlar da fincanını elinden atacak gibi oldu. Oysa Gabriel kararlıydı. Böylece banyoyu bir kez ısıtmış oluruz diyerek kararının gerekçesini açıkladı. Elektrikli ısıtıcıyı da kullanmayız. Kendini ilk toparlayan Melvin oldu. Pek de toparlamış sayılmazdı çünkü hepimiz aynı anda bir küçük banyoda nasıl yıkanabiliriz ki diyerek söze başladı. Sanki banyo büyük olsa yıkanırmışız gibi. Sonra da belki Serpil Türk hamamlarına gittiği için çok kişi bir arada yıkanmaya alışıktır ama biz Avustralya'da hep tek tek banyoya gireriz demez mi? Daha fazla sessiz kalamayıp Türk hamamına bugün kaç kez gidiyor sanıyorsunuz? Hem biz hamamda kadın erkek bir arada yıkanmayız ki. Kadınlar hamamı, erkekler hamamı ayrıdır. Bazı hamamlar da haftanın belli günlerinde kadınlar, belli günlerinde erkekler içindir gibi açıklamalara giriştim. Hepimiz saçmalamaya başladık, anlaşılan. İlk şaşkınlığımız geçince her sabah bir duş yapmanın, yorucu bir günün sonunda akşam bir duş yaparak dinlenmenin yararlarını sıralamaya başladık. Gabriel ise bütün açıklamalarımıza karşın elektrikli ısıtıcının çok elektrik harcayıp faturayı yükselttiğini tekrarlayıp duruyordu. Sonunda evdeki tüm elektrikli araçları bir bir sayıp elektrik harcamalarının yarısında bizim üstlenmemizin uygun olacağına karar verdik. Buna karşı her sabah sırayla ve hiç birbirimizi bekletmeden kısa kısa duşlar yapacak, gerektiğinde de akşamları kısaca yıkanmak için banyoyu kullanabilecektik. Böylece bu çatı katında eşi az bulunur bir uygulama daha başladı. Her sabah önce Norma, sonra Melvin duşa giriyor. Melvin banyodan çıkıp odasına giderken benim kapımı yumrukluyordu. İçeride hazır bekleyen ben hemen duşa koşuyor, çabucak yıkanıp çıkınca da önce Anton'un kapısını yumrukluyor, sonra giyinmek için odama koşuyordum. Anton da çabucak yıkanıp çıkarken elektrikli ısıtıcının şalterini kapatıyordu. Bu yöntemle banyoda fazla elektrik harcanmasını önlemiş oluyorduk. Sabahları asker gibi hazır olda durup duş yapma sırasını beklemek ve sıra gelince koşarak duşa girip çıkmakta uymak zorunda kaldığımız kurallara eklenince bu evde yaşamak canımıza tak etmeye başladı. Evet, ilk günler halimize gülüp duruyor, böylece sinirlerimizi rahatlatarak gerginliğimizden kurtuluyorduk ama daha önümüzde burada geçirmek olduğumuz haftalar vardı. Bunu düşündükçe aklımıza buradan kurtulmanın yolu yok mu sorusu geliyordu. Evde Gabriel'in göz altında, kulağı dibinde bunları konuşamadığımız için, kitaplıktaki öğle tatillerinde konu dönüp dolaşıp bu soruya varıyordu. kalacak başka bir ev bulamaz mıyız? Bir gün dördümüz de bulmayı deneyelim dedik ve ev arama işini bilimsel bir şekilde ele aldık. Gazete ilanlarını taradık. Daha doğrusu tarattık. Almanca bilmediğimiz için kitaplıkta çalışan Alman bir hanım bize yardım elini uzattı. Gazeteleri gözden geçirip olabilecek yerlerin adreslerini bize vermeye başladı. Biz de akşamları kitaplıktan çıkınca gidiyor, evlere bakıyor, ev sahipleriyle konuşuyor ya da Almanca bilmediğimiz için konuşmaya çalışıyorduk. Durum içler acısıydı. Kiracı arayan çoğu yerde istenen kira, yalnız Gabriel'i ödediğimizden değil, ayda elimize geçen paradan da fazlaydı. Gazete ilanlarından ümidi kesince, dolaştığımız yerlerde, geçtiğimiz yollarda hep başımız yukarıda gezer olduk. Binaların üstünde, camların birinde kiralık yazısı görür müyüz diye. Tek tük görüyorduk da. Görünce hemen girip soruyor ama her zamankinden farklı bir yanıt alamıyorduk. Sonunda öğrendik ki Münih'te bu mevsimde kiralık yer çok az ve çok pahalıymış. Bilenlerin dediğine göre bir iki ay sonra hiç boş yerde kalmazmış. Çünkü sayısız yerli ve yabancı turist, Oktoberfest denilen Almanya'nın en ünlü festivali için Münih'e gelmeye başlarmış. Böylece gene Gabriel'in evinde oturmak zorunda olduğumuzu anladık. Şimdi yapılacak şey bir yandan ev sahibimizin bizi çok rahatsız etmemesi için dua etmek, bir yandan da onu çıldırtmamak için olabildiğince dikkatli davranmaktı. Bir de şu mutlu geceler dediğimiz pazartesi ve perşembe akşamlarının değerini bilmeliydik. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.